Ayrım 14.
Dostlara bak dostlara, nerede dostluk belirtisi? Dostlara zahmet, ızdırap can gibi tatlı gelir. Bir dosta dostun cefası nasıl ağır gelir? Cefa ve ızdırap iç gibidir, dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir, bela ise ateşe benzer. Halis altın ateş içinde saf bir hale gelir. Kamil insan bir damla içinde gizlenmiş bir güneştir. Kamil insan sadece inciye mi benzetilir? O bir damlada gizlenmiş bir deniz, bir zerreye sığınmış bir güneştir. Necip Fazıl merhum çilesinde bu konuya ne güzel yaklaşır. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, ufacık gövdeme saklı Kaf Dağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Gerçekten de kamil insan örneği olan Zünnun Hazretleri, kendini zerre gösteren bir güneşti. Ama ilahi aşkın etkisi altında kaldı da yavaş yavaş yüzünü açtı. Bütün zerreler onda yok oldu. Bu alem onun yüzünden mahvolup kendinden geçti. Sonra yine onun yüzünden sahva yani kendine geldi. Hazreti Zünnun cezbe halinde kendinde değildi. Varlığı zerresinde bir güneş gizlenmişti ki o güneşin ziyasından bütün alem mest olmuştu. Mah kendini kaybetmek adeta bir manevi zevk içinde manen yok olmaktır. Sahv ise mah elinden kurtulup tekrar kendine gelmektir. Bu haller tasavvufun birer derecesidir. Mahv hali daima devam etse o zaman derviş meczub-ı illahi olur. Sahva dönemez. Fetva kalemi anlayışsız bir gaddarın elinde bulununca şüphesiz Mansur dar ağacına çekilir. Bilindiği gibi Mansur cezbeye düşmüş, kendinden geçmiş ve Enel Hak demiş. Bu yüzden hakkında ölüm fetvası verilmişti. 306-918 Hicret senesinde Bağdat'ta işkencelerle idam edildi. Bu hüküm sürme, bu buyruk yürütme kötü kişilerin elinde olunca peygamberlerin bile öldürülmesi gerekli olur. Birçok nebiler ve veliler kendi milletleri hatta yakınları tarafından türlü türlü hakaretlere, işkencelere, saldırılara uğradıkları bir gerçektir. Mesnevi'yi şerh eden İsmail Ankaravi Hazretleri buyuruyor ki, ben de memleketimde yani Ankara'da halkı irşada çalışırken bir takım bilgisiz garazkarların hakaretlerine maruz kalmıştım. Bana iftirada bulundular ve memleketimden sürdürdüler. Sonra Allah bana yardım etti, kurtuldum. Yol azıtmış, yol yitirmiş toplum, kötülüklerinden, akılsızlıklarından ötürü peygamberlere sizin gelişiniz bize uğursuzluk getirdi demişlerdir. Burada Yasin suresinin 13-27. ayetlerine işaretler var. Yusuflar çirkin kişilerin hasedinden korkarlar. Yusuflar çirkinlerin hasetlerinden, kıskançlıklarından gizlenirler. Güzeller de düşman şerrinden adeta ateş içinde yaşarlar. Yusuflar kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyu içindedirler. Çünkü o kardeşler haset yüzünden Yusuf'u kurtlara verirler. Haset yüzünden Mısır Yusuf'unun başına neler geldi. Haset insanların kalbinde pusuya yatmış iri bir kurt gibidir. Çok yumuşak huylu olan Yakup aleyhisselam bu haset kurdundan ötürü Yusuf'un üstüne titrerdi. Zahiri gözle görülen kurt Yusuf'un etrafında dönüp dolaşmadı fakat kardeşlerinin hasedi yaptıkları kötülükler ve vicdansızlıklarla kurtları da geçti. Bu haset kurdu Yusuf'u parçaladı da biz onu elbiselerimizin yanına bırakmış gitmiştik. Onu kurt kapmış diye kardeşleri tatlı tatlı sözlerle özür dilediler. Yüz binlerce kurtta bu hile bu düzen yoktur. Bu haset kurdu sonunda rüsva olacaktır. Sen sabret. Herkesin kötülüğünün cezasını göreceği kıyamet gününde hasetçiler şüphe yok ki kurt şeklinde haşredileceklerdir. Haram yiyen, gözü hırsla dolu kişi de o hesap gününde domuz şeklinde görülecektir. Zina edenlerin bedenleri, şarap içenlerin de ağızları pis pis kokarak dirilecektir. Dünyada yalnız gönül sahibi ariflerin hissettikleri gizli kalan pis kokular mahşerde ortaya çıkacak, herkes tarafından duyulacaktır. İnsanın varlığı bir ormana benzer. İnsanın varlığı bir ormana benzer. Orada iyi kötü her şey bulunur. ruhumdan ona üfürdüm ayetinden haberin varsa, bu ilahi nefesten feyz alıyorsan, insandan, bu karışık acayip varlıktan çekin. Cenab-ı Hak insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Hiçbir varlığa vermediğini insana vermiştir. Ruhumdan ona üfürdüm diye buyurmuştur. Haşa, Allah maddi bir varlık değildir ki üfürsün. O bize nurundan bir nur düşürmüştür. Bize kendi sıfatlarından yapma, icat etme, keşiflerde bulunma gücü vermiştir. İnsanda o eşsiz, o büyük yaratıcının muvakkat verilmiş bir nuru, bir emaneti vardır. İnsanın bu hususu düşünerek, yani kendinde Allah'ın bir emaneti olduğunu düşünerek kendine çeki düzen vermesi gerekmektedir. İnsan hayvan değildir ki başıboş yaşasın. Bu yüzdendir ki Şeyh Galip merhum, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen demiştir. Bir ormanda faydalı, zararlı, zararsız türlü hayvan bulunduğu gibi insan vücudunda da iyi, kötü, güzel, çirkin her türlü huy, düşünce vardır. İnsan kötü huylarının topraktan yaratılmış bedene ait sufli isteklerinin tesiri altında kalmamalıdır. İnsan varlığında binlerce kurt, binlerce domuz, temiz, pis, güzel, çirkin, binlerce huy vardır. İnsan varlığında hangi huy üstünse hüküm, buyruk onundur. Bir maden karışımında da altın bakırdan fazla ise o karışım altın sayılır. Senin varlığında hangi huy üstün ise o huya sahip hayvanın şeklinde haşredilmen gerekmektedir. İnsanda an olur kurtluk zuhur eder. Bir an olur insan ay gibi Yusuf yüzlü güzel olur. İyilikler de kinler de gizli bir yoldan gönüllerden gönüllere gider. Hatta anlayış, bilgi, hüner insandan öküze ve eşeğe bile geçer. Bu beyitten önce gelen beyitte Hazreti Mevlana, iyilikler de kötülükler de kinler de gizli bir yolla gönüllerden gönüllere gider diye buyurmuştu. Böylece insanın insandan etkileneceğini belirtmişti. Bu beyitte ise hayvanın insandan etkilendiğini, onun tesiri altında kaldığını, hatta insandan öküze ve eşeğe bile anlayış, bilgi ve hüner geçtiğini haber vermektedir. İnsanlarla görüşüp konuşurken haberimiz olmadan birçok huylar, sezişler alıyor, veriyoruz. İnsan ahbaplık ettiği kişilerden birçok huylar, davranışlar öğrenir. Bundan dolayıdır ki iyi insanlarla arkadaş olmalıdır. İnsan daimi olarak görüştüğü kimsenin az çok tesiri altında kalır. Bu tesir gönüller arasında bulunan ve göz ile görünmeyen gizli bir yol vasıtasıyla olur. İnsanın hayvana bile hüner ve bilgi verdiğinin en canlı misali sirklerde görülür. Orada hayvanların yaptıkları insanı şaşırtan hünerler hep insandan hayvana geçen hünerler ve bilgilerdir. Arslan kedi gibi insana boyun eğer. Fil kocaman cüssesiyle insanın istediğini yapar. Atların, geyiklerin gösterdiği hünerlerin hepsi de insandan hayvana geçmiş hünerlerdir. Azgın, serkeş at, rahvan yürümeye başlar. Ayı oyun oynar, keçi selam verir. İnsanlardan köpeğe bir heves, bir arzu geçer de köpek ya av avlar yahut çoban olur, koyun güder ya da bekçilik eder, av bekler. Ashab-ı Kehf'in köpeğine onlardan öyle bir huy geçti ki sonunda yürüdü gitti, Allah'ı arar oldu. İnsanın gönlünde zaman zaman bir başka çeşit huy baş gösterir. İnsan bazen şeytan olur, bazen de melek. Bazen de tuzak kesilir, canavarlaşır. Mana arslanlarının, velilerin çok iyi bildikleri o hakikatler ormanından gönüller tuzağına giden gizli bir yol vardır. Gönüller bu gizli yoldan manevi zevkler alırlar, gelişirler. Hakikatler ormanından maksat mana alemi, öteler, ilahi makamlardır ki Allah arslanı olan her nebi ve veli oranın sırlarına vakıftır. Yine oradan her gönüle gizli bir ilham yolu vardır ki gönül istidadına göre o yol vasıtasıyla feyz ve ilhama mazhar olur. Ey köpekten de aşağı olan kişi, durumundan ümitsizliğe kapılma. Hakikatler ormanında sen de manevi zevkler almak istiyorsan gönül yoluna gir de ariflerin can mercanından, yani onların irfan incilerinden bir miktarını çal. Madem ki hayırsızsın, bari o değerli inciyi çal. Taşıyacaksan bari öyle mübarek bir yükü taşı. Efendisinin Lokman'ın zekasını anlamaya çalışması. Lokman tertemiz, gece gündüz işinde kusur etmez, çevik ve çok çalışkan bir köle değil miydi? Lokman hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Lokman, Eyüp peygamberin kız kardeşinin yahut teyzesinin oğlu idi. Habeşi siyah bir köle olduğundan bahsederler. Yüzü çok çirkin fakat üstün bir zekaya malik olan Ahesipos, Ezop ile karıştıranlar da vardır. Kur'an-ı Kerim'in 31. suresinin adı da Lokman'dır. Kur'an'da geçen Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verildiğinden bazı tefsirciler onu peygamber saymışlardır. Efendisi onu iş başarmada oğullarından üstün tuttuğu için en önemli işleri ona gördürürdü. Lokman görünüşte bir köle oğlu köleydi ama aslında o nefsinin isteklerinden kurtulmuş hür bir efendiydi. Bir padişah söz arasında şeyhin birine dile benden ne dilersen, yani benden ne istiyorsan söyle onu yerine getireyim, seni sevindireyim dedi. Şeyh, ey padişah dedi, bana böyle bir laf söylediğin için utanmıyor musun? Sen bana bağışta bulunacak güçte değilsin. Biraz daha yüksel, biraz daha güçlen, ondan sonra iyilik yapmaya kalk. Benim iki kölem vardır, onların ikisi de hor, hakir kişilerdir. Ama onların her ikisi de sana emir vermektedirler. Sen padişahsın, fakat o iki kölenin kölesi olmuşsun, haberin yok. Padişah, o iki köle kimlerdir? Kölelerin bana emir vermeleri benim için şerefsizliktir, aşağılıktır diye sordu. Şeyh de, o iki köleden birinin adı öfke, hiddet, öbürünün adı şehvettir diye cevap verdi. Hiddetini, şehvetini yenerek dünya padişahlığından feragat eden, vazgeçen dervişi, sen gerçek padişah bil ki, onun nuru ay ve güneş olmaksızın da parlar durur. Kendisi manevi bir hazine olan zatın hazinesi vardır. Hakikatte varlık, maddi varlığa düşman olan kimsenindir. Lokman'ın efendisi görünüşte onun efendisiydi ama gerçekte köle olan o idi. Lokman da köle olduğu halde onun efendisi bulunuyordu. Bu ters görünen dünyada bu çeşit adamlar pek çoktur. Böyle kişilerin gözlerinde inci, saman çöpünden de bayağıdır. Çöle kurtuluş yeri adı verilmiştir. Ad, san, varlık, devlet, şeref, halkın aklına tuzak kesilmiştir. Dünyada tersine olan şeyler pek çoktur. Mesela ıssız, susuz, ağaçsız sığınacak bir kulübe bile bulunmayan kum deryasına çöle tehlikeli yer denmesi gerekirken mefaze, kurutuluş yeri denmiştir. Yılan sokan bir kimseye selim, yani selamete ermiş adı verilmiştir. Korkak bir kişiye kahraman, köseye sakallı adam adı verilir. Bunlara eski edebiyatta zıttı ile isim vermek manasına gelen tesmiye bin naks derler. Bir bakışa göre de bu adlandırmalarda derin mecazi manalar gizlidir. Zaman olur ki öldürücü çöl bir kurtuluş yeri olur. Çirkinliklerle, kötülüklerle, haksızlıklarla dolu olan bu imtihan yerinden, bu dünyadan ebedi hayata geçiş, Allah'a kavuşuş büyük bir nimet değil midir? Niçin ölüm gecesine Şeb-i Arus denmiştir? Bazı meslek sahibi insanları elbisesi tanıtır. O elbiseyle görenler, bu şunlardandır derler. Bazı insanların adını da yalandan zahit görünüşü zahit diye çıkarmıştır. Zahitliği aydınlatmak için nur gerekir. Taklitten, aldanıştan arınmış bir nur gerek ki insanı iş işlemeden, söz söylemeden tanısın, bilsin. Kalp gözü açık olan arif, akıl yoluyla insanın gönlüne yol bulur. O insanda ne varsa, ne haldeyse onu görür. Yoksa onun bunun anlatışı ile o kişiyi bilmez. Gaibleri, gizli şeyleri iyiden iyiye bilen Allah'ın has kulları, can aleminde gönüllerin casuslarıdır. Bir hadis-i şerifte müminin zekasından, ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuru ile bakar ve görür buyurulmuştur. Başka bir hadiste de hakikaten Allah'ın öyle kulları vardır ki insanları yüzlerinden, alametlerinden tanırlar diye haber verilmiştir. Sen nasıl adamsın ister söyle ister söyleme, Adem'in mahiyetin enzara sima söylüyor. Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin bu beytini şöyle anlarız. Sen nasıl bir insan olduğunu ister söyle, ister söyleme. Senin siman, yani yüzün, hareketlerin, davranışların, senin ne biçim adam olduğunu herkese açıkça söylemektedir. Evet, iman ve irfan sahiplerinin arasında öyleleri vardır ki, bir kimsenin yüzüne bakınca onun nasıl bir adam olduğunu anlayıverir. Onun için eskiden bilginlerin yanında dilini, şeyhlerin yanında gönlünü korumalıdır demişlerdir. Yani alimlerin yanında pek konuşma, foyan meydana çıkmasın. Şeyhlerin yanında da gönlünden lüzumsuz şeyler geçirme. Şeyh efendi gönül casusudur. Senin neler düşündüğünü anlar. Allah'ın has kulu, bakışının etkisiyle herhangi bir kimsenin gönlünün içine bir hayal gibi girer. O kimsenin hakiki halinin sırrı, onun gözü önüne apaçık serilir. Serçenin küçük bedeninde ne kuvvet ne de kudret vardır ki doğan kuşunun aklından gizli kalsın. Allah'ın sırlarını bilenlere, anlayanlara karşı mahlukatın, yaratıkların sırrı ne olabilir? Göklerde yürüyüp giden kişi için yeryüzünde yürümenin ne zorluğu vardır? Davut peygamberin elinde demir, mum haline gelirse, ey insafsız kişi, aynı elde mum ne hale gelir? Lokman köle şeklinde bir efendiydi, kölelik görünüşte ona bir örtüydü. Mesela bir efendi tanımadığı bir yere giderken kölesine kendi elbisesini giydirir. Kendisi de kölenin elbisesini giyer ve giderken köleyi öne geçirir. Kendisi arkasında yürür. Kimse bilip tanımasın diye kölesinin arkasında köle gibi yürüyerek onu izler. Kölesine der ki, sen git baş köşeye otur. Ben de değersiz bir köle gibi senin ayakkabılarını alayım. Sen bana sert davran, bana söv, bana hiç saygı gösterme. Şimdi senin hizmetin bana hizmet etmeyi bırakmandan ibarettir. Böylece ben beni tanımayanlar arasında hile tohumu saçacağım ve bu yüzden bazı şeyler öğreneceğim. Herkes kendilerini köle sansınlar diye efendiler böylece köle kılığına girmişlerdir. Zaten onların gözleri efendilikten, yani şöhretten, zenginlikten, kudretten düşmüştür. Şimdi onlar ubudiyet, kulluk, kölelik işleri görmeye hazırlanmışlardır. Nefsin isteklerine uyan heva ve heves kulları ise onların aksine kendilerini akıl sahibi, can sahibi göstermişlerdir. Bir mana efendisinde tevazu görülebilir. Bir mana adamı kendini düşkün gösterir. Fakat duygularına esir olmuş bir köleden, kölelikten başka bir şey meydana gelmez. Şunu iyi bil ki o mana aleminden bu suret alemine böyle tersine akseden çok şeyler vardır. Lokman'ın efendisi bu gizli hali anlamıştı. Yani köle görünen Lokman'ın hakikatte bir efendi olduğunu hissetmişti. Çünkü onda bir belirti görmüştü. O Lokman'ı daha önce azat ederdi ama bu işi tamamıyla Lokman'a bırakıyor, onun hoşnutluğunu diliyordu. Çünkü Lokman bu sırrın gizli kalmasını istiyordu. O arslan, o yiğit bunu kimsenin bilmemesini dilemekteydi. Sırrını kötülerden gizlemeden şaşılacak bir şey değildir. Şaşılacak şey, sırrını kendinden de saklaman, kendi nefsinden de gizlemendir. Çünkü bu sır Allah ile kul arasında kalmalıdır. Bu sırrı nefsin bilmemesi gerekir. İşini yaptığın iyi şeyleri, amelleri kendi gözünden bile sakla ki amelin iyi ve kötünün görmesinden selamette kalsın. Amelini gözünden saklamak. Ben şöyle ibadet ederim, nefsimle böyle mücadelede bulunurum diye yaptıklarını önemli görmemektir. Velilerden biri Ebu Yakup Hazretleri, amelde öyle ihlas bulunmalı, o kadar gizli tutmalı ki onu yazacak melek bile bilmemeli. O iyi ameli bozmak için şeytan bile farkına varmamalıdır diye buyurmuştur. Sevap kazanmak ve cezadan kurtulmak arzusu olmaksızın kendini Allah'ın rızasını elde etme tuzağına teslim et de ondan sonra kendin olmaksızın kendinden, kendi hakikatinden bir şey al. Yaptığın ibadete karşılık sevap kazanmak ve cezadan kurtulmak için değil de sadece ve sadece Allah'ın emrini yerine getirmek kastıyla hareket et. Kul böyle yapacak olursa kendini Allah rızasına terk etmiş ve benliğinden kurtulmuş olur. Böyle olunca da benlik olmaksızın kendi varlığının hakikatinden, yani sana varlık vermiş olan Allah'tan feyz almış olursun. Bedenine saplanmış bir oku çekip çıkarmak için yaralı bir adama afyon verirler. Ölüm vaktinde de hastaya ağrı sızı verirler. O onlarla meşgul iken canını alırlar. Demek ki gönlünü herhangi bir düşünceye verince gizlice senden bir şeyler alırlar, götürürler. Aziz ömrünü tüketirler. Her insanın gönlünde birçok arzular, istekler kaynaşır durur. Mesela bir tacir ticaret edeyim, para kazanayım, bina yaptırayım düşüncesine kapılır. Bir profesör, ordinaryüs profesör olmak için gayret sarf eder. Arzular sonsuzdur. İstediğini elde eder. Daha iyisini, daha mükemmelini elde etmek ister. Herkes yükselmek için mevki, şöhret sahibi olmak ister. Böylece herkes bir düşünceye dalar gider fakat farkında olmadan kıymetli ömrünün günleri geçer gider. Şeyh Sadi Hazretlerinin şu beyti, Hazreti Mevlana'nın yukarıdaki beytini açıklamaktadır. Bu dünyada değerli ömrüm, yazın ne yiyeceğim, kışın ne giyeceğim düşüncesiyle geldi geçti. Ey işinin üstüne çok düşen kişi! Her ne elde edersen et, o sırada bir hırsız, ummadığın ve emin olmadığın yönden gelir, elde ettiğin şeyi alır götürür. Öyleyse sen en iyi olan bir işle oyalan da, senden en bayağı, en değersiz şeyi alıp götürürsün. Bir tacirin yükü suya düşecek olursa, tacir elini en değerli kumaşa uzatır. En kıymetli metaını kurtarmaya çalışır. Madem ki senin de bir şeyin suda yok olup gidecek, en iyisini kurtar da değersizini bırak gitsin. Her yemek vaktinde Lokman'ın efendisine yemek getirdikleri zaman o Lokman'a adam yollar, onu çağırtırdı. Önce o yemeğe Lokman el uzatır ve bir lokma alırdı. Efendisi onun artığını yerdi. Bir hadisi şerifte müminin artığı mümine şifadır diye buyurulmuştur. Efendisi onun artığını yer, bundan zevk alırdı. Onun yemediği yemeği ise yemez, dökerdi. Lokman'ın efendisi lokmansız bir şey yiyecek olursa gönülsüz ve iştahsız yerdi. Bu da sonsuz bir bağlılık belirtisiydi. Bir gün efendiye armağan olarak kavun getirmişlerdi. Kölelerden birine git oğlum Lokman'ı çağır dedi. Lokman gelince kavundan bir dilim kesti, ona verdi. Lokman o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yedi ki efendisi ona ikinci dilimi de verdi. Böylece dilimler 17'yi buldu. Bir tek dilim kalınca bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı kavun olduğunu anlayayım, göreyim dedi. Lokman öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki onu görenlerin de iştahları kabarıyor, karınları acıkıyordu. Efendisi o dilimi yer yemez kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı, dili uçukladı, boğazı yandı. Acılığından kendinden geçti. Ondan sonra Lokman'a ey benim canım, ey benim cihanım dedi. Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabırdır? Ne yüzden bu acılara katlandın, buna sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin? Lokman dedi ki, ben senin nimetler bağışlayan elinden o kadar tatlı yemekler yedim ki onlara karşı utancımdan iki kat olmuşumdur. Elinle sunduğun bir şeye bu acıdır, yenilemez demeye utandım. Çünkü bedenimin bütün cüzleri senin nimetlerinle yetişti, gelişti. Benim varlığım senin nimetlerinin yemine ve tuzağına tutulmuştur. Senden gelen bir acıdan feryat edersem, yüzlerce defa toprak başıma saçılsın. Şükürler bağışlayan elinin tadı bu kavunda nasıl acılık bırakır? Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular durulur, arınır. Sevgiden dertler şifa bulur, sağlığa kavuşur. Sevgiden ölü dirilir, sevgi yüzünden padişah kul olur. Sevgiden hapishane, zindan, gül bahçesi olur. Sevgi yüzünden karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Sevgi yüzünden dikenler suzan olur. Sevgi olmayınca mum demir gibi katılaşır. Sevgi yüzünden nar nur olur. Sevgiden dev huri kesilir. Sevgiden kederler, üzüntüler neşe olur, sevinç olur. Sevgi yüzünden yol azdıran gül yol gösterici olur. Hidayete yol açar. Sevgi yüzünden hastalık sıhhat ve afiyete çevrilir. Sevgiden kahır rahmet olur.